Dördüncü ayrım. İkinci strateji beyindeki norepinefrin ve serotonin düzeylerini artıracak ya da azaltacak antidepresan ve rezerpin dışında bir ilaç seçmektir. Serotonin düzeyini yükseltecek bir ilaç depresyonu düzeltecek, azaltacak bir ilaç ise depresyonu artıracak ya da normal kişilerde depresyona neden olacaktır. Benzer bir şekilde norepinefrini artıran bir ilaç bir manik döneme neden olabilir. Ancak bu stratejinin de sorunları vardır. İlaçların çoğunun çoklu etkileri vardır. Bu nedenle yan etkileri karıştırmadan spesifik bir ilacı seçmek zordur. Bu sorunlara rağmen depresyonda serotonin ve norepinefrin düzeylerinin azlığını ve manide yüksekliğini ima eden bu kuramların geçerliliği ile ilgili neler denilebilir? Bu ney, Morphy ve arkadaşlarının National Institute of Mental Health'de yürüttükleri araştırmada iki uçlu hastalar depresyon, mani ve normal dönemlerinde idrardaki norepinefrin düzeyleri ölçülerek yakından izlenmiştir. Hastalar depresyona girdikçe idrardaki norepinefrin düzeyi azalmış, parantez içinde bu ney ve arkadaşları 1970 ve manide yükselmiştir. Parantez içinde bu ney, Goodwin ve Morphy 1972. Bu verilerin yorumlanmasındaki sorun, bu tarz değişimlerin faaliyet düzeyindeki yükselmenin sonucu olabilmesidir. Parantez içinde, manide artan motor faaliyet norepinefrin aktivitesini artırabilir. Bununla birlikte artan norepinefrin düzeyinin iki uçlu hastalardaki manik döneme neden olduğuna dair kanıtlar vardır. Parantez içinde, Altsular ve arkadaşları 1995. 3-metoksi, 4-hidroxipenilil glikol, MHPG, norepinefrinin ana metaboliti sayılmaktadır. Kurama göre norepinefrininin düşük düzeyleri PHPG'de de düşük düzeye yol açmalıdır. Beklendiği gibi depresyondaki iki uçlu hastaların idrar MHPG'leri düşüktür. Parantez içinde Muscatola ve arkadaşları 1984. Ayrıca iki uçlu maniklerde iki uçlu depresiflere kıyasla ve maniklerin normallere göre MHPG düzeyleri daha yüksektir. Parantez içinde Goodwin ve Jameson 1990. Ancak doğrudan norepinefrin miktarının ölçüldüğü çalışmalarda MHPG sonuçları aktivite düzeyindeki değişiklikleri yansıtabilir. Serotoninle yapılan araştırmalarda serotoninin başlıca metaboliti olan serotonin sıvıda bulunan ve transmitterin beyin ve omurilikteki düzeyi ölçülebilen 5-hidroksildole asetik asit parantez içinde 5-HIAA incelenmektedir. Veriler oldukça tutarlı bir şekilde depresyondaki hastaların serotonin sıvısındaki 5-HIAA düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. Parantez içinde gözden geçirme için McNeil ve Jimbolik 1986'ya bakınız. Araştırmalar ayrıca serotonin öncülü olarak işlev gören L-tropotipanın özellikle başka ilaçlarla birlikte kullanıldığında depresyonu düzelttiğini göstermiştir. Parantez içinde Kopen ve arkadaşları 1972, Mendes ve arkadaşları 1975. Bunlardan başka serotonin sentezini bastıran bir ilaç depresyonu düzelten ilaçların etkisini azaltmaktadır. Parantez içinde Sopsin, Friedman ve Gerson 1976. Delgado ve arkadaşları 1988 iyileşmiş depresif hastalarda özel bir diyetle tropotropan düzeyini düşürmüştür. Hastaların %67'sinde belirtilerin geri geldiğini bulmuşlardır. Diyetleri tekrar normale döndürüldüğünde belirtiler tedrici olarak düzelmiştir. Benzer sonuçlar mevsimsel depresyonu olan hastalar için de bulunmuştur. Parantez içinde Lam ve arkadaşları 1996. Bir araştırma aynı tropotropan azaltma stratejisini aile öyküsünde pozitif ya da negatif depresyon olmayan normal kişiler için kullanmıştır. Yine düşük serotonin kuramı ile yordandığı şekilde pozitif aile öyküsü depresif duygu durumunda artışa sebep olmaktadır. Parantez içinde Benkel Fat ve arkadaşları 1994. Etkili antidepresanların norepinefrin ve serotoninin düzeylerini yükselttiğinden söz etmiştik. Bu bilgi depresyonun serotonin ve norepinefrin kuramlarının ana noktası olmuştur. Ancak şu anda bu ilaçların nasıl etkili olduğunun açıklanması ilk başlarda görüldüğü gibi basit değildir. Trisikliklerin ve monoamin oksidaz engelleyicilerinin terapatik etkileri yalnızca nörotransmitterlerin artmış düzeyine bağlı değildir. İlk araştırma bulguları doğruydu. Gerçekten de trisiklikler ve monoamin oksidaz engelleyicileri ilk alındıklarında serotonin ve norepinefrin düzeylerinde yükselme oluyordu. Ancak birkaç gün sonra eski düzeylerine iniyordu. Bu bilgi can alıcıdır. Çünkü antidepresanların etkili olması için geçmesi gereken zamanla ilgili verilerle uyuşmamaktadır. Depresyon düzelmeye hem trisikliklerin hem de monoamin oksidaz engelleyicilerinin alınmasından 7 ila 14 gün sonra başlamaktadır. O zamana kadar nörotransmitter düzeyleri zaten önceki düzeyine inmiş oluyordu. Öyleyse norepinefrin ve serotoninde yükselme ilaçların depresyonu geçirmesi nedeniyle ilgili yeterli bir açıklama olmamaktadır. Serotonin ve norepinefrin düzeylerindeki yükselme kuramından uzaklaşmada anahtar rol oynayan diğer bulgular yeni antidepresanlarla yapılan araştırmalardan gelmektedir. Örneğin, Mianserin etkili antidepresandır. (Parantezinde Kol, 1986) ancak hiçbirisi norepinefrin ya da serotonin düzeylerini artırmamaktadır. Bu yeni bulguların eski kurama nasıl bir etkisi olmuştur? Araştırmacılar şimdi trisiklik ve monoamin oksidaz engelleyicilerinin depresyonda postsinaptik reseptörleri değiştirerek etkili olup olmadıklarını incelemektedirler. Bugüne kadarki sonuçlar birbirine zıt ve yorumlaması güçtür. Antidepresanların B adrenerjik reseptörlerin duyarlılığını azalttığı ve serotonin reseptörlerinin duyarlılığını artırdığı görülmektedir. (Parantez içinde McNeil ve Cimbolik, 1986) Reseptörler üzerinde odaklaşma insanlarda reseptör duyarlılığını ölçmeye yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi gereğini ortaya çıkartmaktadır. Reseptör duyarlılığıyla ilgili şimdiki bilgimizin çoğu hayvan deneylerinden gelmektedir. İnsanlar üzerinde şimdiye kadar kullanılan yöntemler dolaylıdır. Birkaç yıl içinde kuşkusuz daha ince ayarlı araştırmalarla reseptör duyarlılığı daha iyi incelenecektir. İki uçlu bozukluk üzerindeki araştırmada eski norepinefrin kuramından uzaklaşmıştır. Bu değişimin en önemli nedenlerinden biri de iki uçlu bozukluğun tedavisinde etkili olan ve en yaygın olarak kullanılan lityumun bozukluğun hem manik hem de depresif dönemlerinin tedavisinde yararlı olmasıdır. Bu durum lityumun nöral aktiviteyi arttıran ya da azaltan bazı nörokimyasalları etkileyerek hareket ettiğini düşündürmektedir. Son araştırmalar postsinaptik hücre zarında bulunan G proteinlerine odaklanmıştır. G proteinler bilgiyi presinaptik hücreden postsinaptik hücre zarı boyunca taşır ve nöral sinyali güçlendirir. G proteinlerinin yüksek düzeylerinin manik hastalarda bulunması, lityumun tedavi edici etkisinin G proteinlerini düzenleme becerisinin bir sonucu olabileceğini düşündürür. (Parantez içinde Manji ve arkadaşları, 1995) Nöroendokrin sistem. Birçok araştırma depresyonda nöroendokrin sistemin rolüne işaret etmektedir. Beynin limbik bölgesi duygularla yakından ilgilidir ve hipotalamus üzerinde de etkilidir. Hipotalamus çeşitli endokrin salgı bezlerini ve salgıladıkları hormonların düzeylerini kontrol eder. Hipotalamus tarafından salgılanan hormonlar pineal bezi ve onun ürettiği hormonları da etkiler. Depresyonun uyku, iştah bozukluğu gibi vejetatif olarak adlandırılan belirtileriyle olan ilişkisinden dolayı hipotalamik, pituitary adrenal kortikal aksının depresyonda aşırı aktif olduğu düşünülmektedir. Çeşitli bulgular bu görüşü desteklemektedir. Kortizol, bir adrenokortikal hormon düzeyinin depresyon hastalarında yüksek olmasının nedeni tropin salan hormonun hipotalamus tarafından fazla salgılanması olabilir. (Parantez içinde Garbut ve arkadaşları, 1994) Depresif hastalarda kortizolun aşırı salgılanması bu hastaların adrenal bezlerinde de genişlemeye neden olmaktadır. (Parantez içinde Rubin ve arkadaşları, 1995) Depresiflerde kortizol düzeyinin yüksek olması depresyonun biyolojik bir testinin gelişmesine dexametazon süpresyon baskılama testi DST olarak olanak sağlamıştır. Dexametazon kortizol salgılanmasını bastırır. Gece testinde dexametazon verildiği zaman özellikle melankolisi olan insanlarda kortizol süpresyonu bastırılması olmamaktadır. (Parantez içinde Carol, 1982) Dexametasonun kortizolu bastırmasının olmaması depresiflerde hipotalamik pituitari adrenal kortikal aksın aşırı aktivitesi olarak yorumlanmaktadır. Süpresyonun olmaması depresif dönem geçince normale dönmektedir. Bu da strese karşı belirgin olmayan bir yanıt olduğunu düşündürmektedir. Kortizolun yüksek düzeyi ve depresyon ilişkisiyle ilgili bir bulgu da Cushing sendromu denilen bir hastalıktan gelmektedir. Adrenal korteksteki anormal bir büyüme kortizolun aşırı salgılanmasına ve depresyona yol açmaktadır. Depresyonda kortizolun aşırı salgılanması daha önce tartışılan nörotransmitter kuramlarına da bağlanabilir. Yüksek düzeydeki kortizol serotonin reseptörlerinin yoğunluğunu azaltabilir. (Parantez içinde Roy ve arkadaşları, 1987) ve noradrenerjik reseptörlerin işlevini bozabilir. Parantez içinde Price ve arkadaşları 1986. Son olarak hipotalamik pituitari tiroid aksı da iki uçlu bozuklukla ilişkili olabilir. İki uçlu hastalarda tiroid fonksiyonlarındaki bozukluklar sıklıkla gözlenmekte. Parantez içinde Lipovski ve arkadaşları 1994. Ve tiroid hormonu bu hastalarda mani başlatabilmektedir. Parantez içinde Goodwin ve Jameson 1990. Bütün bu veriler duygu durum bozukluklarının biyolojik nedenleri olduğunu desteklemektedir. Bu psikolojik kuramların ilişkili olmadığı ya da yararsız olduğu anlamına mı gelir? Hiç de değil. Davranışsal bozuklukların temelinde biyolojik süreçlerin olduğunu söylemek zaten bilineni tekrarlamaktır. Hiçbir psikolojik kuramcı bazı bedensel değişikliklerin davranışa aracılık ettiğini yatsımaz. Psikolojik ve biyolojik kuramlar aynı olguyu, farklı terimler kullanarak gayet iyi tanımlayabilir. Parantez içinde öğrenilmiş çaresizlik ya da düşük serotonin gibi. Bunları birbirine karşıt değil, birbirini tamamlayıcı olarak düşünmek gerekir. Duygu durum bozukluklarının tedavisi. Zaman depresyondaki bireye ya da ona yakın olan kişilere ölçülemeyecek kadar daha uzun gelse de depresyon dönemlerinin çoğu birkaç ay içinde geçer. Çoğu depresyonun kendiliğinden geçebilmesi çok iyidir. Bununla birlikte depresyon çok yaygın ve hem onu çeken hem de etrafındakiler için çok zedeleyici olduğu için tedavi edilmemesi düşünülemez. Depresyon nöbetleri tekrarlayıcıdır. Parantez içinde Keller ve arkadaşları 1982. Ve bu bölümün son kısmında görebileceğimiz gibi depresyondaki insanların intihar riski vardır. Dolayısıyla major depresyonun tedavisi iki uçlu bozukluğun tedavisi kadar önemlidir. Şimdiki tedaviler hem psikolojik hem biyolojiktir. Tek başlarına ya da birlikte oldukça etkindirler. Psikolojik tedaviler. Psikodinamik tedaviler. Depresyonun bastırılmış kayıp duygusu ve bilinç dışı olarak içe yöneltilmiş kızgınlıktan ortaya çıktığı varsayıldığı için psikanalitik tedavide hastaya bastırılmış çatışmayla ilgili içgörü kazandırma ve içe dönük kızgınlığa dışa vurmaya, yüreklendirme ile yardım edilmeye çalışılır. En genel şekliyle psikanalitik tedavinin amacı hastanın depresyonundaki örtük motivasyonu ortaya çıkarmaktır. Örneğin, birey sevilen bir kişinin kaybı için kendini suçlayabilir. Ancak çok acı verdiği için bu inancı bastırabilir. Terapistin önce hastaya bu inancı taşıdığıyla yüzleşmesi için rehberlik etmesi, sonra da suçlamanın temelsiz olduğunu anlamasına yardımcı olması gerekir. Hastanın yetersizlik ve kayıp duygularının geliştiği çocukluğundaki stresli anılarının ortaya çıkartılması da rahatlamaya yol açacaktır. Depresyonu kaldırmada dinamik psikoterapinin etkinliğiyle ilgili araştırmalar azdır. Parantezinde Craig Heath, Evans ve Robbins 1992, Clermont 1988 ve sonuçlar karışıktır. Bu kısmen psikodinamik ya da psikanalitik psikoterapi altında toplanan yaklaşımlardaki büyük değişkenlikten kaynaklanmaktadır. Örneğin ilk çalışmalar trisiklik ilaçlarla birlikte uygulanan psikanalitik terapinin duygu durumunu sadece ilaçların alınmasından daha fazla etkilemediğini bulmuştur. Parantez içinde Joby ve arkadaşları 1974, Daneman 1961. Amerikan Psychiatric Association tarafından yapılan son açıklama, depresyon tedavisinde uzun dönem dinamik psikoterapinin ya da psikanalizin etkisini doğrulayan kontrollü verilerin olmadığını söylemektedir. Parantez içinde Amerikan Psychiatric Association 1993. Ancak son zamanlardaki geniş çaplı bir araştırmanın bulguları, parantez içinde Elkin ve arkadaşları 1989, depresyondaki kişiyle sosyal çevresi arasındaki şimdiki etkileşimine odaklanan bir psikoterapi çeşidinin, Clermont ve Weissman'ın kişiler arası terapisi, parantez içinde Clermont ve arkadaşları 1984, hem tek uçlu depresyonu iyileştirmede hem de tedavi kazançlarını sürdürmede etkili olduğunu göstermiştir. Parantez içinde Frank ve arkadaşları 1990. Terapinin temeli, depresyondaki hastaya şimdiki kişiler arası davranışlarının ilişkilerden hoşnutluk duymasını nasıl engellediğini bulmasına yardımcı olmaktır. Örneğin, hastaya gereksinimlerini daha iyi karşılayabilmesi, daha doyurucu sosyal etkileşimde bulunması ve destek sağlaması için başkalarıyla daha iyi iletişim kurması öğretilebilir. Kişiler arası terapiyle ilgili ek bilgi Elkin'in 1989 çalışmasının daha ayrıntılı olarak tartışıldığı bölüm 18'de verilmektedir. Bilişsel ve davranışçı terapiler. Depresyondaki kişilerin derin elem ve parçalanmış kendilik saygısının düşünce hatalarından kaynaklandığını ortaya atan depresyonun bilişsel kuramıyla tutarlı olarak Beck ve arkadaşları uyumu bozan düşünce örüntülerini değiştirmeyi amaçlayan bilişsel terapi geliştirmişlerdir. Terapist, depresyondaki kişinin olaylar ve kendi hakkındaki düşüncelerini değiştirmesini yüreklendirir. Hasta, hiç değerim yok çünkü her şey ters gidiyor, yaptığım her şey felaketle sonlanıyor derse Terapist hastanın görmediği ya da çok yok saydığı becerileri gibi bu genellemesine ters düşen örnekler verir. Terapist ayrıca hastanın kendine söylediği özel monologları izlemesini ve depresyona katkısı olan düşünce örüntülerini tanımasını ister. Daha sonra terapist hastanın sahip olduğu olumsuz inançlarını gözden geçirmesini ve bunların daha gerçekçi ve olumlu yorumlar yapmasını nasıl engellediğini anlamasını öğretir. Beck'in analizleri Ellis'in bölüm 2'de tanıtılan akılcı duygusal terapisinden bağımsız olarak geliştirildiği halde bazı yönlerden ona benzerlik gösterir. Örneğin Beck, depresyondaki kişilerin eğer bir hata yaparlarsa kendilerini tümüyle yetersiz ve kusurlu saydıklarını söylemektedir. Bu şemanın Ellis'in yeterli ve değerli bir kişi olmak için her alanda etkili olmalıdır biçimindeki gerçekçi olmayan inançlarından birinin uzantısı olduğu düşünülebilir. Beck, depresyonun tedavisine davranışsal öğeleri de katmıştır. Özellikle hastalar ağır depresyondayken Beck onları sabahleyin yataktan çıkma, yürüyüşe gitme gibi etkinlikler yapmaya yüreklendirir. Beck, hastalarına onlara başarılı yaşantılar sağlayacak ve daha iyi hissetmelerine yol açacak faaliyet ödevleri verir. Ancak bütün vurgu bilişsel yeniden yapılandırma ve bireyi daha farklı düşünmeye yönlendirme üzerinedir. Eğer gözlenebilir davranışlardaki değişiklik bu amacı sağlamaya yardımcı olursa yetecektir. Bununla birlikte Beck'in öne sürdüğü gibi depresyondaki kişilerin sahip olduğu olumsuz düşünceleri ve yaptığı düşünce hatalarını değiştirmeyen davranışsal değişikliğin depresyonu kaldırmada etkili olması beklenemez. Son 20 yıldır Beck'in terapisi üzerinde oldukça çok araştırma yapılmıştır. İlk yapılan çalışmalardan biri çok referans verilen ve tek uçlu depresyonun iyileşmesinde bilişsel tedavinin imipraminden (parantezinde sofranil) daha etkili olduğunu gösteren Ruş ve arkadaşlarının 1977 araştırmasıdır. Bu klinik denemede ilaca verilen cevabın olağandan çok düşük olması bu hastaların ilaca uygun olmadığını ve bundan dolayı adaletli bir karşılaştırma sayılmayacağını düşündürmektedir. Bütün bunlara rağmen Beck'in terapisinin bu çalışmada ve 20 ay sonraki izlemedeki etkinliği (parantez içinde Kovacs ve arkadaşları 1981) birçok araştırmacının değerlendirme yapmasını yüreklendirmiş ve terapinin etkin olduğunu desteklemiştir. (Parantez içinde örneğin Holon 1989, Seligman ve arkadaşları 1988, Simons ve arkadaşları 1985, Teastale ve arkadaşları 1984) Beck'in terapisinin daha sonraki depresyon nöbetlerini önlediği de gösterilmiştir. (Parantez içinde Blackburn, Eunson ve Bishop 1986, Evans ve arkadaşları 1993, Holon, DeRubais ve Seligman 1993). Bilişsel tedavi psikodinamik kişiler arası tedavi ve imipramin ilaç tedavisiyle karşılaştıran çok merkezli bir incelemeyi ayrıntılı olarak gözden geçirdiğimizde bilişsel tedavinin iyi sonuçlar vereceğini görsek de imipramin ya da psikodinamik tedaviden daha üstün olduğu açığa çıkmaz, bazı yönlerden daha az etkilidir. Depresyonun anahtar özelliği başka insanlarla tatmin edici ilişkilerin yokluğu olduğu için davranışçı tedaviler sosyal etkileşimi artırmaya yardımcı olmaya odaklanmışlardır. Bu yaklaşımlarda depresyondaki kişiyi kendini merhametsizce eleştirmemeye, yüreklendirme gibi bilişsel öğeler olmasına rağmen kendini ortaya koyma ve sosyal becerilerin öğretilmesi gibi tekniklerin kullanılmasıyla gözlenebilir sosyal davranışların geliştirmesine odaklanmanın etkili olduğu kanıtlarla gösterilmiştir. (Parantez içinde Hersen ve arkadaşları 1984, Levinson 1974, Terry ve Levinson 1986). Ayrıca çiftlerin tedavisinde tartıştığımız gibi iyi gitmeyen bir evlilikte ya da yakın bir ilişkide ki kişiler arası çatışmaların düzelmesi de depresyonu düzeltebilir. (Parantez içinde Jacobson, Holdsworth, Monroe ve Schmeling 1989, O'Leary ve Beck 1990). Psikolojik terapiler iki uçlu hastaların kişiler arası bilişsel ve duygusal sorunlarıyla uğraşmada tek başına umut vaat etmektedirler. Örneğin manik dönemdeki bir hasta evlilik dışı bir ilişkiye girmek ya da aile hesabındaki tüm parayı harcama gibi düşüncesiz davranışlarda bulunursa bunun sonuçları lityuma bağlı ilerlemeden çok daha uzun vadeli olacaktır. Sonuç olarak büyük ihtimalle stres artacak ve duygu durumdaki dalgalanmaları tetikleyecektir. Basko ve Rus 1996 yakın zamanda geniş duygu durumu dalgalanmaları sırasında çığırından çıkmış düşünce ve kişiler arası davranışları hedefleyen bilişsel davranışçı bir müdahalenin detaylarını yayınlamıştır. Müdahalenin etkililiği hakkındaki ilk bulgular cesaret vericidir. Her birey için en iyi terapiyi planlamanın güç olduğu açıktır. Örneğin erkeklerin ilişki biçiminden dolayı cesareti kırılan bir kadına, baskıcı bir koca ya da patrona baş etmeye karşı koymaya, yüreklendirecek feminist bir terapist, ona koca ya da patronunun muamelesinin çok da kötü olmadığını öğretecek bilişsel bir terapisten daha yardımcı olabilir. Son olarak çeşitli insan sorunlarının her çeşit tedavisinde terapist işinin bazı ahlaki ve politik yönleriyle yüzleşmelidir ve bu sorunların bazıları bu bölümün sonunda ele alınacaktır. Hastaya yaşamındaki durumları değiştirebilmesi için mi yardımcı olmalıyım, yoksa uyum göstermesine mi yardım etmeliyim? Aslında bir insanın depresyonda olması başkalarıyla olan sosyal ve kişisel ilişkilerinde değişiklik yapmaya hazır olduğunu gösterebilir. Parantez içinde odak 10.2'ye bakınız. Odak 10.2. Depresyon ve tedavisiyle ilgili varoluşçu bir kuram. 1959'da 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kamplarında 3 korkunç yıl geçiren Avusturyalı psikiyatrist Viktor Frankl, Ölüm Kampından Varoluşçuluğa adlı dikkate değer kitabını yayınladı. Onunla beraber hapsedilen karısı, erkek kardeşi, anne ve babası hayatlarını kaybettiler. Yayınlandığından beri düzeltilen ve 1963'te adı İnsanın Anlam Arayışı olarak değiştirilen kitap, kamptaki mahkumların yaşadığı aşağılanma, terör ve acıyı çok çarpıcı şekilde tarif etmektedir. Frankl, ölüm kamplarının vahşileştirici ortamında kendinin ve diğerlerinin psikolojik olarak nasıl ayakta kaldıklarını anlatmaktadır. Frankl, duygusal olarak dayanmasını sağlayan şeyin çektiği acıda bir anlam bulması ve bu acıyı ruhsal hayatıyla bağlantılandırması olduğu sonucunu çıkarır. Ruh, bireye şartları aşma özgürlüğü verir ve özgürlük kişiyi hayatından sorumlu kılar. Frankl, psikopatolojinin, özellikle de depresyonun, kişinin hayatta bir amacı olmadığı zaman ortaya çıktığına inanır. Toplama kampı deneyimlerinden sonunda adını Yunanca logos, anlam sözcüğünden alan logoterapi adında bir psikoterapi yaklaşımı geliştirmiştir. Logoterapinin görevi, danışanın hayatına anlamı geri getirmektir. Bu, ilk olarak danışanın acısının hastalıklı ve yanlış olduğunu ve bu yüzden normal olarak nitelendirilmemesi gerektiği mesajını vererek değil de, hastanın acısının öznel deneyimini empatik bir şekilde kabullenerek başarılır. Daha sonra logoterapist danışana acısını daha geniş bir çerçeveye, bireyin varoluşunun sorumluluğunu aldığı ve hayatın kendisinde var olan değerlerin peşinden gittiği bir hayat felsefesine yerleştirerek bu acıdan bir anlam çıkarmasına yardımcı olur. Nietzsche'nin yazdığı gibi yaşamak için bir niçini olan kişi hemen hemen her nasıl ile baş edebilir. Frankl'ın depresyon ve tedavisi hakkındaki görüşlerini toplama kampının bir çaresizlik ve ümitsizlik bireyin hayatı üzerinde hiçbir kontrole sahip olmadığı duygusu yarattığı ve derin bir depresyonun olağan olduğu bir ortam olması nedeniyle öğrenilmiş çaresizlik ile ilişkilendirmek yararlı olabilir. Logoterapi, depresyondaki insanların toplama kampından daha az korkunç ve vahşi olan günümüz toplumunda yaşadıkları çaresizliği tersine çevirmede etkili bir yol olabilir. Hayatlarının sorumluluğunu üstlenerek ve zorlayıcı hayat şartları altında bile bir anlam arayarak insanlar kabul edilebilir, bir varoluş yaratırken feda edilemeyecek bir kontrol duygusu yeterliğe ulaşabilirler.